Ayrım 3.
Garsonu çağırmak için ellerini çırpan yangoz, "Bir şişe daha içer miyiz?" diye sordu. "Hayır, arabaya radyo yükleyip bir yere götürmek zorundayım." Yangoz'dan ayrılmakta acele ediyordu. Radyoları teslim edeceği kuruluşta çalışan Sula'nın EDA partili, Selanik İl Başkanı'nın karısı olduğundan haberi vardı. Dipnot: EDA, Demokratik Sol Birliği. Hemen ona koşup öğrendiklerini bildirmek istiyordu. Yürürken kuşku içindeydi. Siyasetle ilgilenmeyeceğine yemin ettiğinden beri ilk siyasal eylemiydi bu. Dolaylı yoldan sevinci kuşkusunu daha da artırıyordu. Yangoz onu tanıyalı çok olmamıştı. Depoda pek kimseyle konuşmadığından geçmişiyle ilgili şeyler bildiğini sanmıyordu. Kostas Usta'nın bir zamanlar gözü pek bir militan olduğunu öğrense herhalde ona bir şey söylemezdi. Her insanda, özellikle hamallık yapan birinde, yaşanmamış bir hayatın, yapılmamış bir evin, alınamamış bir taşımacılık izninin korları küllenmiş olarak yaşar. Ama ilk rüzgarda bu küllenmiş korlar alevlenir ve geçmiş birden yaşanan anın yerini alır. Elektronik mağazasına vardı, camlı kapıyı geçti. Rüzgar gibi içeri daldığını gören müdür başıyla olumsuz bir işaret yaptı. Bugün Kostas'a ihtiyaçları yoktu. Kostas da bir işaretle bu iş için gelmediğini belirtti ve muhasebede çalışan Bayan Sula'yı görmek için camlı bölmenin ardına geçti. Sula onu görünce çok şaşırdı. Belki de hissetmişti ne diyeceğini. Kostas çok önemli haberleri olduğunu anlattı. Kendisiyle konuşması gerekliydi. Kısa bir süre dışarı çıksalar iyi olurdu. Sokağa vardıklarında Kostas kimsenin dinlemediğine güven getirince, "Bu akşam Z adlı biri buraya gelecekmiş," dedi. "Çok iyi korunması gerekli çünkü kendisine kötü bir tuzak hazırlıyorlar." "Nereden duydun?" "Bir yerde konuşuluyordu, oradaydım. Her şeyi işittim. Benden öğrendiğiniz anlaşılmasın çünkü gözdağı verip bir şey sızarsa benden bilineceğini belirttiler." "Kim bu adamlar? Nerede konuştular? Kim sana gözdağı verdi?" "Daha fazlasını söyleyemem Bayan Sula." "Anlayış gösterin. Ben zavallı bir insanım. İnşaat izni almadan ev yaptırmaya başladım. 2 yıldır kamyonetime çalışma izni çıksın diye bekliyorum. Vermiyorlar bir türlü. Sonra bu çeteden de çok korkuyorum. Hepsi aşağılık satılmış herifler. Makronisos'ta 3 kaburgam kırıldı benim. Merak etmeyin. Kimseye bir şey söylemem." "Kocanıza bile söylemeyin. Kaynak bilinmemeli. Yoksa hapı yuttum demektir. Kocama bile bir şey söylemem. Hepsini çok iyi tanıyorum. Neler yapabileceklerini de bilirim. Siz onlardan uzak yaşıyorsunuz. Biz her gün burun burunayız ve tetikte beklemeliyiz. Z'yi koruyun. Onu ortadan kaldırmak istiyorlar." Bu sözleri söyledikten sonra kadının yanından ayrıldı. Evine dönüp yatmaya hazırlandığı şu sıra Z'nin konuşacağı yapının önünde kopan gürültü ve kaynaşan kalabalık gözlerinin önüne geliyor, hiç kuşkusu kalmıyordu. Bu gece herkes için bir felaket gecesi olacaktı. "Tıpkı eskisi gibi," diye söylendi yüksek sesle. "Değişen bir şey yok. Kara giysili kadınları mahkeme kapısına diziyorlar, katillere ölüm diye haykırtıyorlardı. Bir şey değişmedi. İç savaştan bu yana 17 yıl geçti ve her şey eskisi gibi yeniden başlıyor. Yeniden başlıyor. Ey beni başka bir insan olacağım umuduyla yaşatan gençlik." Karısı mutfaktan bağırdı. "Bırak sayıklamayı. Bütün gün yağmur yağdı. Tavandan su damlıyor. İşte Kostas Efendi ile birlikte geçirilen bir hayatın sonucu. Her yanı çürümüş kaçak bir ev." Kostas bedeninin sağlam yanına döndü ve uykuya daldı. 4. Haklı çıkmıştı. Sendikacılar kulübünün camından sokakta olup biten korkunç olayları seyrederken tek düşünebildiği buydu. Onu öldürecekler, alacaklar canını. İlk Hristiyanlar da aç aslanların önüne böyle atılıyordu. Ama sokakta haykıran bu cılız, yoksul giyimli, hastalıkla aç aslanlar nasıl açlık ve sefaletten yana barışa karşı bağırabilirlerdi? Düşünceye dalmanın sırası değildi. Çok önemli, kaynaşmanın gitgide arttığı bir andı bu. Zeyn'in dostlarıyla birlikte otelinden çıkıp buraya geleceği anı kolluyordu. Üstüne düşen görevi yapmıştı. Karısı sabah telefon edip "Seni acele görmem gerekiyor," dediğinde ne bu akşamki toplantıyı ne de Z'yi düşünebilmişti. Sula'nın sesi ürkekti. başına bir iş geldiğini, muhasebe defterinde bir yanlış yaptığını, bir tehlikeyle karşılaştığını sandı. "Ne var, ne oluyor, söylesene," diye yalvardı. "Hemen dışarı çık, ben de şimdi çıkıyorum mağazadan, sağdaki kaldırımda buluşuruz." Sabah ayrıldıklarında hiçbir dertleri yoktu. Saat daha 10 bile olmamıştı. Bu süre içinde ne gelebilirdi başına? Karısını iyi tanırdı. Boş yere telaşlananlardan değildi. Soğukkanlılığını yitirmesi için gerçekten önemli bir olayla karşılaşması gerekirdi. Ne olmuştu Sulay'a? Merdivenden inerken sendeledi. Sokakta yürümüyor, neredeyse koşuyordu. Anlaştıkları gibi sağ kaldırımda bir parfümericinin önünde buluştuklarında, "Bugün biri geldi," dedi karısı. "Sana bile adını vermememi isteyen biri. Zeyn'in bu gece öldürüleceğini söyledi. Zeyn'in geleceğini bile bilmiyordum." Bir an sustu. Karısının Zeyn'in geleceğinden habersiz oluşu sözlerini daha da inanılır kılıyordu. "Bana bu bilgiyi veren Zey'i tanımıyor bile. Nasıl öğrenmiş öyleyse, nereden duymuş? Beni sorguya mı çekeceksin yoksa söylediklerime mi inanacaksın? Hemen önlem almak gerekiyor." Kadın dönüp gitmeye hazırlanıyordu. "Dur Sula, bekle bir dakika." "Bekleyemem. Nedensiz yere dışarı çıktığımı gören patron garip garip baktı. Senin yüzünden her an işten atılabileceğimi biliyorsun." Eda il merkezine döner dönmez haberin karısından geldiğini gizleyerek avukat Maças'a telefon etti. Maças da hemen savcıya başvurup Zeyn'in korunmasını isteyeceğini belirtti. "Şimdi sendikacılar kulübünün camından bakarken ne de güzel koruyorlar ama," diye söyleniyordu. "Onu öldürecekler, canını alacaklar." "Pis Bulgar, bu gece gebereceksin," haykırışıyla atılan taş camı delip suratına çarpınca bir şey söyleyemez oldu. 5. Elen Uluslararası Barış ve Huzur Komitesi Selanik Şubesi üyesi avukat Yorgo Maças aşağıda 3. katında Demokratik Sendikacılar Kulübü'nün bulunduğu, az sonra da Zeyn'in bir konuşma yapacağı yapının demir kapısında bekliyor, gelenlere güven vermek için onları aşağıda karşılıyordu. Barışseverler tıpkı ilk Hristiyanlar gibi bir ülkeye, bir tanrıya tapanların derin inancı içinde kendilerini bir tek şeye adamış olarak geliyorlardı. Barışa inanıyorlardı. Bu sözcük belki çok yıpranmıştı ama çağımızda yepyeni bir anlam kazanıyordu. Barış, uluslararası dostluk ve işbirliğinin sağlanması için duyulan o edilgin istek olamazdı artık. Barış, dayanışma, işbirliği, karşısına çıkan her şeyle savaşımı gerektiriyordu. Bu nedenle kaldırımlarda ve kapının önünde biriken polis ve milli emniyetin babaca süzdüğü sürüngenlerin haykırışlarına, yırtıcı kuşların, deniz kartalı, doğan, uşak kapan kuşu uçuşuna, insana benzeyen yaratıkların, şebek, Hint maymunu ve ötekiler ürkütücü hareketlerine aldırmıyorlardı bile. İçlerinden çoğu basında çıkan ilanlara bakıp önce Piccadilly Kulübe uğramıştı. Oraya vardıklarında yırtılan afişte konuşma yerinin değiştiğini okumuş ve doğru sendikacılar kulübünün yolunu tutmuşlardı. Nasılsa ikisi arasındaki uzaklık 200 metre kadardı. Polislerle birlikte nümayiş yapan öfkeli yurttaşların haykırışını, küfürlerini duyup kendilerine vurmaktan bile çekinmediklerini görünce toplantılarının uyandırdığı kızgınlık derecesini anladılar ve bunun nedenli gerekli olduğuna bir kere daha inandılar. Kapıda duran Maças onlara hoş geldiniz diyor, güven veriyordu. Böylece avaz avaz bağırarak gelenlerin adlarını söyleyen polislerin yarattığı dehşet havasını dağıtmaya çalışıyordu. Polislerin haykırışıyla barışseverler Sağır Sultanların verdiği davete gelen, düşkün bir uşağın sesiyle kimlikleri bildirilen kont ve prensler halini alıyorlardı. Sivil giyimli bazı polisler de gelenlere şöyle fısıldıyorlardı. Soluğu morgda mı almak istiyorsun? 10 yıl hapis yattın, aklın bir türlü başına gelmedi mi? Maças'ın varlığı ayın bilinmeyen bölgesinde yol gösteren bir işaret gibiydi. Çünkü kapalı dükkanları, eski yapıları, geniş kavşakları, kapalı çarşının geçitlerini andıran daracık sokaklarıyla kentin bu kalabalık kesimi kana susamış bir arenaya, yılgının kol gezdiği tuzak dolu bir çıkmaz sokağa, işgalden bu yana mayından arınmamış topraklara dönmüştü. İşgal çağının iflah olmaz katillerinden başka kim buraya toplanabilir diyordu avukat Maças kendi kendine. Örneğin Nazilerin eski elulağı iç savaş sırasına temize çıkan şu Keller, Pulos'un faşist birliklerinde görev alan Almanlarla işbirliği yaptığı için yaşam boyu hapse mahkum edilen şu Dugros, Hitler efsunlarından şu Leandros ve adı sayılamayacak daha niceleri. Yakındaki bir kulübeden savcıya ve emniyet müdürüne telefon etmek üzere ikide bir kapının önünden ayrılıyordu. Bu akşam olup bitenler inanılır gibi değildi. Hava karardıkça yüzler daha da canavarlaşan bir maskeyle kaplanıyordu. Ne milli emniyet ajanları ne de polisler bu karşı gösterici alçakların dövdüğü zavallıları kurtarmak için küçük parmağını oynatırdı. Savcı nerede? Bilmiyorum. Kiminle görüşüyorum? Ya siz kimsiniz? Evinin telefon numarasını verir misiniz? Rehbere bakın. Rehberde yok. Burada da yok. Yeni bir telefon. Emniyet müdürüyle görüşmek istiyorum efendim. Yerinde yok. Nerede olabilir? Olay yerinde. Ben size olay yerinden telefon ediyorum. Orada değilse az sonra gelir. Merkezi de arar mısınız? Merkeze telefon etti. Nöbetçi memur ekipler amirliğine başvurmasını söyledi. Kendisini enayi yerine koyuyorlardı. Çevresine torbaları taş dolu bir sürü canavar birikiyordu. Bütün bunlar bir rastlantı sonucu oraya gelemezlerdi. Bir rastlantı olamazdı çünkü toplantının basın yoluyla ilan edilmesinden bu yana gerek kendisi gerekse aynı komitenin üyesi arkadaşlarının peşine birer polis takılmıştı. Nereye gitse her yaptığı bilinir olmuştu. Emniyet memurlarının suçüstü yakalamak istedikleri bir eroin kaçakçısıydı sanki, özgürlüğünün sakatlandığını hissediyordu. Günün birinde birden dönüp içlerinden biriyle kareli ceketli kısa boylusuyla burun buruna geldi. Adamın yanıtı, görevim bu Bay Maças oldu. Doğru Kuzey Yunanistan Bakanlığı'nın özel kalem müdürüne çıktı. Adam dostuydu. Söylediklerini duyunca sözde şaşırdı. Bana inanmıyorsan gel de gözlerinle gör. Özel kalem müdürünü pencereye sürükleyerek bakanlık önündeki kaldırımı aşınlayan iki memuru gösterdi. Bir iki gün için peşindeki gölgeler ortadan kayboldu. Bakanlığa başvurunca sonuç alabildim diye düşündü. Peşinde neden kimsenin gezmediğini sonradan anlayabildi. Milli Emniyet'in bütün adamları önemli bir konuğu General de Gaulle'u korumak için seferber edilmişlerdi. De Gaulle, ülkesine dönünce siyah kocaman bir Amerikan arabası her akşam evinin yakınında beklemeye başladı. Evdeki ışıklar sönene kadar bekliyor, sonra çekip gidiyordu. Maças kepenklerin arkasından gözlüyordu arabayı. Bu kere de baro başkanına çıktı, birlikte emniyet müdürlüğüne gittiler. Ne yazık ki dedi emniyet müdürü. İçişleri Bakanlığı'ndan emir aldı, komite üyelerinin peşine adam takmak zorundayız. Size büyük saygım var Bay Maças ama elimden bir şey gelmiyor. O geceki hiçbir şeyin rastlantı sonucu olmadığının ilk kanıtıydı bu. İkincisi, Piccadilly Club salonunun sahibi Zumbost adındaki adamın garip tutumuydu. Salonun Barış Severler Derneği'ne kiralanması kararlaştırılmış, kira tutarı olan 3000 dirhemi önceden yatırılmıştı. Toplantıdan bir gün önce Zumbost, polisten alınmış yazılı bir izin gösterilmedikçe salonu kendilerine veremeyeceğini bildirdi. Maças böyle bir iznin ancak açık hava toplantıları için zorunlu olduğunu, kapalı yerde gerekmediğini boşuna anlatmaya çalıştı. Başıma dert gelmesini istemem. Ya polisten yazılı izin getirirsiniz ya da salona giremezsiniz. İyi ama Bay Zumbos, bu söyledikleriniz çok saçma. Ne dediğimi çok iyi biliyorum. Bizden bir şeyler gizlemiyorsunuz herhalde. Bir şey gizlediğim yok. Siz avukatlar her şeyden işinize gelen sonuçları çıkarırsınız hep. Birkaç gün önceden uyarsaydınız hem yeni bir salon kiralayabilir hem de toplantıya gelecekleri haber verebilirdik. Bizi ne kadar güç bir durumda bıraktınız. Bir sürü insan toplantıya gelecek ve neyle karşılaşacak? Toplantının başka yere alındığını bildiren bir yazıyla. Başka yer ama neresi Bay Zumbos? Toplantıya bir gün kala geliyor ve olamaz diyorsunuz. Hangi salonu kiralayalım? Orası sizi ilgilendirir. Ben yatırdığınız parayla birlikte anlaşmanın bozulması halinde ödenmesi gerekli ödeneği veriyorum. Bu kadarına şükredin. Kentte daha sürüyle salonun sahibi olan bir adama bu tutum yakışmaz. Ne yapalım Bay Maças? Biz de ekmeğimizi kazanmak zorundayız. Tersini söyleyen kim? Öyleyse beni rahat bırakın. Demek size bu kadar baskı yaptılar. Kim bana baskı yapmış? Kim olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Bir şey bildiğim yok. Neden diliniz dolaşmaya başladı birden? Durumunuz hiç iyi değil sayın avukat, hiç iyi değil, saygılarımı sunarım. Gitmek üzere yerinden kalktı. Durun bir dakika diye Maças arkasından seslendi. Ama Zumbos kaybolmuştu bile. Bu olay Maças'ı düşündürdü. Peşine takılan polislerin ardından bir de bu Zumbos olayı çıkıyordu. Üçüncü kişiler konuşmalarını dinlemiş olabilirlerdi. Maças dışarı çıktığında yüzünü gazetesinin ardına gizleyen birini görmüştü. Kuşkucu oluşunun kurbanı olup olmadığını kendi kendine sormaya başlamıştı. Aklına bir şey geldi. Kötü haberi ötekilere bildirmeden önceki toplantılardan birinde salonunu büyük bir iyi niyetle kendilerini açan Timeli tiyatrosunun sahibi Prodomidis'i hatırladı. Telefonla onu aradı. Prodomidis de çekingendi. Kısa süre önce birileri geldi Bay Maças. Kim bu gelenler? Belediyenin eğlence işlerinde görevli memurlar. Halka açılması için gerekli bütün koşullar gerçekleşmeden salonumu kiralayamayacağımı söylediler. Salonun nesi var? Koltuklar sabit değil. Toplantımız yarın yapılacak. Elimde yeterli sayıda adam yok. Yaz mevsimi daha başlamadı. Koltuk ya da iskemle bulmak için kolay değil, biliyorsunuz. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Anlıyorum. Geçen toplantınızda tiyatromuzu hiç çekinmeden nasıl emrinize verdiğimi hatırlıyorsunuz değil mi? Ben de barıştan yanayım. Ama bugün... Telefonu kapadıktan sonra Maças derin düşüncelere daldı. Hayır, Zumbos bu kadar kolayca işin içinden sıyrılamazdı. Yeniden onu yakalamak, konuşmak, onu inandırmak gerekiyordu. Evini aradı, karısı o sırada bulunabileceği bütün numaraları verdi. Sırayla hepsini çevirdi. Zumbos hiçbirinde yoktu. Maças yorgun argın 11.30'a doğru evine döndü. Yine de sabah erkenden uyandı. Pencereden bu kez bütün gece evin yakınından ayrılmayan siyah arabayı gördü. Saat 8'e doğru savcıya çıkıp işe el koymasını rica etti. Gerçekten de savcı emniyet müdürüne yolladığı yazıda Bay Zumbos'un salonunu vermeye yanaşmasının sağlanmasını rica etti. Saat 11'de bu kez daha önemli bir sorun için yine savcının yanına girdi. Z'yi öldürmeye hazırlandıklarını duymuştu. Öldürecek olan kimdi, nasıl öldürecekti, bundan haberi yoktu. Biri rastlantı sonucu duymuş, bir başkasına haber vermiş, söylenti kulaktan kulağa kendisine gelmişti. Aynı koltukta başka bir savcı oturuyordu. Düşünceli düşünceli başını salladı. Kaynağı belirsiz suçlamalar karşısında durumu jandarmaya haber vermekten başka şey yapamam. Sizin yanınızda emniyet müdürünü arayacağım. Telefonu açtı ama emniyet müdürü yerinde yoktu. Nöbetçi memurdan haberi iletmesini rica etti. Anladınız mı? Anladım. Dönüp Maças'a baktı. Gözlerini güçlükle açabiliyordu. Son zamanlarda avukatların işi iyiden iyiye kesat gidiyor diye düşündü. Kendilerini hiç ilgilendirmeyen sorunlarla uğraşıyorlar. Bu tür söylentiler hep ortalıkta dolaşır dedi sonra. En iyisi kulak vermemek. Maças savcının yanından ayrıldı ve bir salon aramaya koyuldu. Aslında Piccadilly Club salonundan başka boş olan yoktu. Zumbos'u da bulmak olanaksızdı. 2,5 saat sonra Z, Spatopoulos'la birlikte uçaktan inecekti. Ötekilerle birlikte onları karşılamak üzere havaalanına gitmek zorundaydı. Z'yi yakından tanımıyordu ama uçaktan iner inmez içine büyük bir güven doldu. Güçlü, geniş alınlı, gerçek bir adam, bir önder, Balkan oyunları şampiyonu biri vardı karşısında. Z, bir eliyle pardösüsünü, öbürüyle evrak çantasını tutuyordu. Geçen ay tek başına maratonda yürüdüğü sıra gazetelerde çıkan resimlerinden aklında dertli bir adam görüntüsü kalmıştı. Yakından çok daha değişik bir insandı. Birlikte kendilerini bekleyen otomobile doğru yürürken Z birden döndü ve Maças'a sordu. Bu akşam için her şey hazır mı? Ne yazık ki hiçbir şey hazır değil. Salonumuz yok. Sizi dinlemeye gelecekler, bunu bilmiyorlar. Geldiklerinde nereye göndereceğimizden bizim de haberimiz yok. Yemek yiyecek zamanı bile bulamadan bavullarını otele bırakır bırakmaz doğru emniyet müdürüne çıktılar. Emniyet müdürü onları düşmanca değil ama oldukça soğuk, karşı saftan 4 kişi gibi karşıladı. Kötü bir niyetleri varmış gibi en ufak davranışlarını gözlüyordu. Ruslarla görüşen bir Amerikalıydı sanki. "Evet baylar," dedi. "Kısaca anlatayım. Salon toplantıya hazır değil. Burada," çekmecesinde bir kağıt çıkardı, "ilgili komisyonun raporu var. Raporda salonda aranan koşulların bulunmadığı, Zumbos'un geçerli yönetmeliğe uymadığı belirtiliyor. Nisan'ın sonuna kadar bu salonda gösteri yapıldı ama bir aydan kısa sürede nasıl olur da gereken koşulları yitirmiş olur?" Emniyet müdürü yüzündeki anlamda tüm iyi niyetini kanıtlamak istercesine uzun uzun suratlarına baktı. "En kötüsü," dedi, "salonun bir yangın çıkışı bile yok. Öyleyse şimdiye kadar halka hiç açılmaması gerekirdi. Sahnede yapılan gösterilerin bir tehlikesi yok ama sizinki gibi mitingler katılanları kendinden geçirebilir. Bir tehlike varsa bunun bizden gelmeyeceğine inanabilirsiniz." Emniyet müdürü babaca, polisçe bir tavır takındı. "Bakın çocuklar, salonun size verilmemesine çalıştığım yok. Bana karşı bir düşmanlığınızın bulunmadığına da inanıyorum. Kararından döndürmek için şu Zumbos'u çağırtacağım ama başarabileceğimi pek sanmıyorum. Müdür bey, siz bir şey istediniz mi yaparsınız. Size büyük saygım var Sayın Maças ama yetkilerimi gözünüzde büyütmenizi de hiç istemem. Devlet örgütünün bir çarkıyım ben." Maças, Zeyn'in tek söz söylemediğini hatırlıyordu. Kendisini öldürmeye hazırlandıkları söylentilerini emniyet müdürüne açamayacak kadar onurluydu. Müdürün tepesinden Kral Paul ve Kraliçe Frederica'nın resimlerine bakmakla yetindi. Resimlerin çerçevelerini uzun uzun inceledi. Maças ancak akşam üzeri Zumbos'un salonu önceden varo toplantısı yapılacağını sanarak kiraya verdiği gibi uydurma bahanelerle isteklerini kesinlikle reddettiğini nöbetçi memurdan öğrendi. Bu sözde barışseverler için olduğunu bilseydi daha baştan kabul etmezdi. "Evet ama bize verdiği makbuzda salonu kime kiraladığı yazılı. İyiden iyiye saçmalıyor." "Bana anlattıkları bu Sayın Avukat," diye karşılık verdi nöbetçi memur. "Size bütün söyleyebileceğim bu kadar." Yazıhanesindeydi. Telefon ayzesi kulağına yapışıp durmaktan nemlenmeye başlamıştı. Telefonu kapadı. Ahize kurumadan yeniden kulağına götürmesi gerekti. Bu kez arayan Zumbos'un ta kendisiydi. "Size salonumun anahtarını vermem söz konusu olamaz." Zumbos'un sesi tanınmaz haldeydi. "Söz konusu olamaz. İstediğiniz yere gidin. Cehenneme kadar yolunuz var. Salonumu size vermem. Aramızda anlaşma yapılmadı. Hiçbir şey imzalanmadı. Anahtarımı elimden alamazsınız." "Ne oluyor Bay Zumbos? Kızması gereken biri varsa o da biziz. Siz değilsiniz. Bizi yüzüstü salonsuz bıraktınız. Bir de ağzınıza geleni söylemek küstahlığını gösteriyorsunuz." "Üstelemeniz boşuna. Sinirlerim iyice bozuldu. Uyku uyumadım. Üstelik de bugün babam öldü. Eyvallah." O an Maças "amma da garip" diye düşünmüştü. Şimdi durumda hiçbir gariplik bulunmadığını anlıyordu. Birçok sokağın aynı canlı merkeze çıkması gibi her şey aynı noktaya düşünüp taşınarak son anda bulabildikleri bu üçüncü kattaki salona varıyordu. Peşine adam takılması, Zumbos'un salonu vermekten vazgeçmesi, Z'yi hedef alan hazırlıklarla ilgili söylenti ve haberler, birbirleriyle ilgili ya da ilgisiz son günlerin bütün olayları şu 22 Mayıs 1963 akşamı saat 8'e 5 kala Selanik'te tıpkı çocukluğunda tahta küplerin yan yana gelmesiyle tamamlanan resimler gibi gerçek yerini alıveriyordu. Bu şebekler, akbabalar ve sürüngenlerle dolu bir hayvanat bahçesinin gözleri kör olmuş polisin önünde haykıran, parçalayan ve dayak atan geçmiş çağlardan kalma fosilleşmiş canavarların görüntüsüydü.